Serbest Kürsü Podcast kanalının özel yayınıyla bugün beraberiz. Müzik dünyasında çok sevdiğim, saydığım, öncelerinde The Climb, arkasından Hücum Kedi, sonra Neyse ve bugünlerde de Serin grubuyla beraber çalışmalarını imza atmış müzisyen Melih Balta ile beraberiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, sen de hoş geldin.
Hoş buldum ben de. Ya öncelikle abi konuya girmeden önce şöyle bir ufak girizgah yapayım. Özellikle 82 ve 92 neslinde kadar birçok rock müzik sever gence etkilediğiniz, yaptığınız çalışmalarda, gruplarda. Bugün de benim için biraz daha hem özel bir röportaj olacak bu. Hem bir yandan da senin müzikal geçmişin, perspektiflerin, yaptıkların bu zamana kadarki süreçte kendi deneyimlerin, bundan sonrakiler için bir kısa bir senin müzisyen hayatınla ilgili bir projeksiyon tutacağız. Öncelikle şöyle topu atayım abi. 90'larda çok büyük rock müzik bütün global anlamda dünyaya egemen olduğu zamanlarda siz de Türkiye'de zorlu şartlarda çok başarılı çalışmaya başladınız. The Climb grubuyla beraber. Orada bir senin de bir, çok büyük önemli bir karakteristin vardı gitar kısmında. Senin Climb'a kadarki süreçte yaptıkların, seni etkileyenler, gitar çalma konusunda, müziğe yönelme konusunda harekete geçirenler nelerdi? Deneyimlerin, tecrübelerin nasıldı ve Climb sürecinde sahne hayatının ve o albüm çalışmaların, kayıt çalışmaları olsun. Senin müzisyen kimliğine neler kattı? Bunları ilk önce ben öğrenmek isterim.
Yani aslında niye müzik sorusunu entelektüel bir şekilde sordum. Daha alengirli sordum. Yani hani yani insanların bizi tanıdığı şey o oldu tabii. O proje oldu, o iş oldu. İlk benim hani içinde bulunduğum ilk albüm kaydıdır, şudur budur falan. Onlar da ilk aldığım sahne de o grupla. Ondan önce tabii o zamana kadar da benim ilkokuldan itibaren öyle bir hani enstrümanlarda işte hani klasik blok flütle başlayıp sonra mandolin, ondan sonra gitar, bir ara işte böyle org, yani şey de değil, klavye demeyelim yani org bayağı bildiğin, piyanist şantörleri görüp falan filan öyle yağmurlu bir günde falan gibi şeylerle falan öyle eğilip ondan sonra ortaokulda da daha çok böyle gitarı elime alıp işte o dinlediğim şeyleri çıkartma içgüdüsüyle falan o şekilde yerleşip daha sonra da üniversitede bir ilk grubum üniversitede oldu. Yani onu üniversite arkadaşlarım, yakın arkadaşlarımızla biraz böyle halı sahaya gideceğimizde işte stüdyoya gidiyorduk. Orada ter atıyorduk. O şekilde şeyin öncesinde, Climb'ın öncesinde olan aslında müzikal şeyim biraz böyle kendi kendime evde oturup 7-8 saat gitar çalıyordum hani. Işıkları kapatıp falan işte Pearl Jam teli koyup Autoreverse'de saatlerce dönüyordu, defalarca dönüyordu falan. O şekildeydi müzik hayat. Ondan sonra da işte Climb'la beraber hani kayıtlar şudur budur, albüm yayınlamak falan filan, ondan sonra işte gelen gruplarla falan da devam etti.
Abi şöyle söyleyeyim sana, beni en çok etkileyen hani o The Climb albümleriyle senin performansının olsun. Ama hani kime öne koyarım dersen o Hücum Kedi özellikle dönemi, o star, All Star kadronuz, Golden State Warriors gibi çok güzel playlist. Ekip çok müthiş. Yani o felaket görüntü kayıtlarına rağmen izlediğim performanslardaki videolarınızdaki yani o atmosfer, çaldığınız parçalar harika bir bütünlük arz ediyordu Hücum Kedi. Yani özellikle İstanbul'daki kitle için siz çok özel bir noktadaydınız yani. Bu Hücum Kedi döneminde biraz bahseder misin? Yani çünkü Kerem Tüzün'le, Burak Gürpınar'la, Özçık Ilmaz'la çalıştınız, çaldınız beraber sahnede senelerce.
Sonrasında da Can Karamus'la devam etti işte. Daha uzun oldu zaten de uzun. Ya o şöyle aslında, rivayete göre Kerem Öztürk'e gidiyor ki abi çalalım. Tamam abi çalalım, hadi bir grup kuralım. Hadi abi kuralım falan diye. O zamanlar çünkü ben tanışmıyordum onlarla. Ben Burak'la tanışıyordum, Climb'la beraber çalıyorduk, ediyorduk falan. Sonra Burak da hani beni arıyor. Abi şöyle bir şey yapalım mı? Sonra bir gün Burak'la bir araya gidiyoruz. Ne çalıyorsun abi? Ne biliyorsun? Şu parçayı. Onu ben bilmiyorum. Onu biliyorum falan diye bir 30-35 parçalık bir şey çıkar. Bir liste çıkarttık. Sonra da gittik. O zaman Forte diye bir stüdyo vardı şeyde. Kadıköy'de. Sürekli oraya giderdik. Orada girdik. Böyle 2 saat veya 3 saatlik bir prova yaptık. Sonra 5 sene boyunca da çaldık yani. Hani bir daha prova yapmadan falan. Hani Hücum Kedi'nin hikayesi aslında Yani hiçbir kaygı olmadan hani yani şunu yapmak istiyorum. Bu grup buraya gider. Bu grup bilmem ne olur. Şu kadar çalar çalmaz hiç umurumuzda olmadan çıkıp orada yani dinlediğimiz, sevdiğimiz şarkıları hani yani insanların seveceklerinden öte hani biz kendi sevdiğimiz parçaları çalarak topladık o kitleyi. Çok eğlenceliydi. O bir ex-Bronx zamanı vardı. Kar, kış, fırtına falan. Yine de insanlar geliyordu. Yani otobüsler gitmiyor. Ben hani arabayla gideceğim. Krikoyla çıkartıp yani hani öyle zincir taktım falan. Hani karı bile eşeleyemedim falan gibi düşün. Gittim öyle kimse gelmez dedim. Ama bir anda bir bakıyorsun. 150-200 kişi falan. Nasıl geldiniz? Nereden geldiniz? Falan öyle bir enerjisi vardı bir dönemde. Çok da eğlenceliydi yani. Güzeldi de.
Tabii yani o özellikle ben senle şey yapmadan önce tabii ki de biliyordum grubumuzu izlediğim videolardan falan ama bir eşeleme durumu oldu tekrardan. O dönemdeki işte bloglar olsun, sözlüklerde olsun şeylerde hani kimse ya negatif bir şeye rastlayamadım bir hani yoruma. Herkes o kadar beğeniyorlar ki, o kadar böyle methediyorlar ki hani ben de o dönemde sizi canlı izlemek çok isterdim açıkçası.
Ben de izleyemedim canlı.
Abi peki şey bir Neyse'nin ilk albümünde beraberdin grupla. Sonrasında da süreçte serini kurdunuz. Bugünlere geldiniz. Serindeki kafandaki plan neydi abi? Cansu'yla zaten önceki vokaliniz Cansu'yla beraber önceki programda da konuşmuştuk bunu. Onlar, o kendi perspektifinden anlatmıştı. Senin kendi perspektifinden dinlemek isterim açıkçası.
Yani serin yani hani çok böyle hani benim de hani daha öncesinde de içinde olduğum müzik gruplarında oluşumlu mu denir, proje mi denir hiç sevmiyorum o kelimeyi ama müzikle ilgili kullanmak. Onu mimarlıkta kullanıyoruz daha çok. Hani böyle bir kaygıyla, bir amaçla hani bir harita çizelim. İşte hani üçüncü gün şurada mola veririz, beşinci gün burada mola veririz falan kafasında böyle bir programla yaptığımız bir şey değil açıkçası. O ilk başta çıkış noktası olarak Meltem'in biriktirdiği parçalar vardı. Yani o da hani illaki yapayım edeyim derdi de değil. Tamamen içindekini dökme üzerine yaptığı böyle besteler vardı. O bestelerle başladık. Daha sonra işte hani Cansu'nun ayrı yaptığı, Cansu ile Meltem'in beraberce yaptığı falan parçalarla beraber grup böyle bir kendi kimliğini oturttu. Yani bizim o da içgüdüsel aslında yaptığımız şey. Yani serinin gideceği yer de içgüdüsel, gitmeyeceği yer de içgüdüsel. Bugünü de içgüdüsel açıkçası hani. Oluştuğu şey o. Yani öyle kafamızda bir plan programla falan kurduğumuz bir durum yok. O andan keyif almaya çalışıyoruz açıkçası.
Ya zaten o özellikle hem normal arkadaşlığınız, dostluğunuz ve beraberki yapınızla beraber zaten bu hani rahat ve hani biz kendi içimizdeki şeyleri yapıyoruz. Çok da böyle inanmış bir karakterden ziyade keyif alarak yapmak bu işi, beraber olmak bir havası ben daha çok sezindim. Özellikle yaptığınız parçalarda dinledim sizin bu enerjinizle, elektriğinizle beraber. Yani o serinin birlikteliği aslında daha böyle çok fazla ön planda samimiyet ve kendi beraber müzik yapmaktan keyif alıyoruz havası çok fazla vardı. Ben onu sezindim en başta dinlerken.
Ya şimdi hani bir gruba karşısına alıp da böyle hani bir röportaj yapayım, soru sorayım dediğinde ya biz zaten çok yakın arkadaşız. Sürekli beraber falan. Yani bu böyle hani tırnak içinde geyiğe dönebilecek hani kelimeler çok böyle hani insanlar sarf ediyordur ama biz hani gerçekten Meltem zaten benim kardeşim. Cansu da kardeşim sayılır. Oldu. Aldık onu da nüfusa. Bir tek soyadını değiştirmeye ikna edemedik ama yani biz gerçekten hani zamanımızı sürekli beraber geçiren hani müziğin haricinde de bin tane şey paylaşan, hani derdini paylaşan, sevincini paylaşan insanlarız. Bir de şimdi bakıyorsun müzisyen insanlar hani elleri şey tutuyor, enstrümanı da tutuyor, işte söz yazılıyor, besteler yapılıyor, düzenlemeler yapılıyor falan. Böyle bir grup hem anlaşırken bir araya gelmesi win-win, kazan-kazan mı oluyor işte?
Evet. Hani,
öyle bir durum oldu. Yani bizim zaten hani ilişkimiz hani grup olmasa da zaten biz benzer mesailerde bir arada olacak insanlarız. Onunla beraber de hani onun kimyası da yansıyordur tabii ki. Onu bozmayı da düşünmüyoruz açıkçası ya. Bozmuşluğu var çünkü tarih içerisinde. Sözü meclisten dışarı. Kendi adıma söylüyorum tabii, kendime laf atıyorum ama.
Abi şöyle söyleyeyim, bir sana bu noktadan sonra senin bu müzikal ve sahne gruplarında çalışmalarına bir projeksiyon tuttuktan sonra ben bir varyansın edeceğim sana. Yani şimdi
Döf.
abi
Vurabilirim
belki
ama.
de yok estağfurullah. Abi kök ve hani Kes gibi son yıllarda çeşitli farklı grup oluşumlar oldu. Ben çok severek, beğenerek dinliyorum. Ben hep seni böyle bir grupta hayal ettim. Hayatta senin bir solo projen konusunda. Ama hani tabii ki de yapmış olduğun, üretmiş olduğun çalışmalar vardır mutlaka. Ama hani böyle bir şey gelmedi bu zamana. Çok ben seni isterdim, böyle bir hafta sonu gideyim. Senin bir grubunla beraber, bas gitarist ve davulcuyla beraber yaptığın kendi özel çalışmalarınla.
Sen, ben davulcu, bir de basçı takılırız. Burada da yaparız ama ya. Sıkıntı yok.
Ama hakikaten yani böyle bir şey yapılıyor. Çünkü dediğim gibi o etkilenmişlik haliyle beraber seni de böyle bir güzel bir noktada konumlandırmak isterdim. Güzel, farklı bir, daha enstrümantal bir veyahut da
Daha
kendi
gitar
kafanızda, evet,
tabanlı.
gitar tabanlı müzikte.
Gitarın bir şeyden arkasına saklanmadığı
Evet.
versiyonu. Ya vardı var canım, olmaz mı? Hani özellikle bir dönem böyle bayağı bir riff biriktirdim, hatta hani onlar parça şeklinde. Yani onu yapmak da istiyorum ama istemek yapmanın yarısı derler de diğer yarısını tamamlayamadık. Biraz böyle enerjisizlikten, bu hani sanatçı milleti şeydir ya, hani tırnak içinde, şimdi kimse görmüyor tabii tırnaklar, o Japon işaretini, ama şey, yani keşfedilmeyi, olan birisi gelsin de, şimdi hani ben üretmeyi seviyorum işte, hani şey, bir gitar partisyonu yaz, bir şey düzenle, işte şarkı yap, bilmem ne yap falan filan. Bunu yapmayı seviyorum ama onun dışındaki tarafları biraz da böyle hani management defa altında olan o bir organizasyon, hani şeyden bahsetmiyorum, hani bir yerlerden bütçe bulmak, şurada işte bilmem ne oldu, Avrupa listelerine girdim falandan bahsetmiyorum tabii ki, ama onu o sürece sokmak bir business işi ya, böyle hani bir iş adamı
Tabii.
işi. O taraflarda zayıfım açıkçası. Yani normal business olan tarafımda da, yani hayatımın o tarafında da, hani o tarafım zayıf aslında. O güdüm çok gelişmiş değil. O yüzden hani parçalar birikiyor benim. Eninde sonunda hani zaman hızlı geçiyor ama yani nasılsa bir gün yaparız falan filan diye öyle kenarda duruyorlar. Eşe dosta böyle eve gelene ızdırap oluyorum, böyle bir buçuk saat dinletecek şeyim var yani hiç durmadan. O eziyeti sana da yapabilirim yani istediğin zaman.
Ya abi şöyle de
Ama var yani,
bir
var, onu yapmak istiyorum.
örnekle de belki sana bir fikrini de soracağım bir yandan da buna paralel olarak bir bağlantı kurmak istiyorum. Yani özellikle biliyorsundur 2004-2005 ile beraber bir MySpace macerası başladı. Birçok grup oradan türediler, şey yaptılar. 2010'lardan sonra artık işte Bandcamp, SoundCloud mecraları ve artık Spotify hayatımıza girdi. Birçok amatör müzisyen için bir aslında çabuk ulaşma konusunda ve hani o aşırı dikte edilen işte plak şirketinin şeylerinden, kayıt yani yapım firmalarının şeyinden biraz diktesinden uzaklaşmış bir hal var. Yani daha böyle bir steril hale gelme durumu söz konusu ilerleyen zamanda. Bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin. Ben sadece gözlemlerimi
Sen.
söylüyorum.
Yo, öyle öyle zaten.
Yani ben mesela örnek veriyorum, Tolga Özbey vardı, Raşit'in gitaristi, çok sevdim. Onun mesela enstrümantal parçaları vardı, o da çok sevdiğim bir gitarist. Senin kadar olmasa da çok da sevdiğim bir insan. Onu mesela dinlerken Bandcamp'ten yayınlamış, hani sadece herhangi bir güdü olmadan. Aslında böyle düşünün, yani seneler sonra ben bir şekilde ona ulaşabiliyorum, dinleyebiliyorum 4-5 sene önce yaptığı parçaları. Fakat işte bu etkileşimle beraber, yeni dijital çağla beraber yapacağım grup projelerde aslında böyle biraz daha ulaşım konusunda önceki yıllara nazaran, önceki tecrübelere nazaran daha rahat olabileceğini düşünüyorum ben. Böyle bir fikir sunarak bir de şey söylemek istiyorum. Bunlara bakış açın neler? Böyle mecralara biraz daha dijitalleşmesiyle beraber müziğin çabuk ulaşımı konusunda fikirlerin neler?
Yani arayüzler değişti tabii ki. Yani hani plaktan bahsedilirken, ondan sonra kasetten bahsedilirken, CD'den bahsedilirken, şimdi yani müzik havada uçuyor. Yani şu anda bulunduğumuz yerde de buradan buraya böyle bir müzik aktarımı vardır büyük bir ihtimalle. Yani teknoloji dediğin şey elbette ki, hani bu şey gibi işte, dinamiti icat ediyorlar. Tünel patlattığı için
Evet.
millet insan öldürmeye başlıyor. Ondan sonra Nobel ödülleri çıkıyor. Hani böyle bir her pozitifin bir negatif yanı çıkabiliyor. Bunun da bilmiyorum ya, Andy Warhol şey çıktı yani, haklı çıktı. Herkes herkes artist olacak, herkes sinema yıldızı neydi, böyle bir şey söylemişti değil mi? Ama televizyon yıldızı olacak falan, herkes oldu öyle. Avantajı ne? Yani herkes istediğini istediği yerde istediği şekilde paylaşabiliyor. Artı hani sanatın yapılan şeyin özgünlüğü bakımından da sizin aracı girmediği zaman ne yapıyor? Daha fazla, daha özgür bir şekilde. Yani bir yapımcı sana hayır onu öyle yapma, böyle yapma ya da işte biz bunları çıkartıyoruz, bunları çıkartmıyoruz gibi söylemlerden kurtuluyorsun. Yani kendi filtrenle ne yapmak istiyorsan alıyorsun, koyuyorsun. Ondan sonra bir kişi dinliyor, 5 kişi, 10 kişi, 1 milyon kişi nereye gidebiliyorsa gidiyor. Elbette ki güzel yani. Hani o artı bir de onunla beraber tabii o medya şeyi de değiştiriyor. Onun üzerinde kullandınız mesela müziği kullanıyorsanız işte Instagram üzerinden bir müzik paylaşımı yapıyorsanız ya da çıkıp işte hani Spotify'dan şuradan buradan ya da işte özellikle YouTube, Instagram'ın insanların mesela çok fazla malzeme olduğu için konsantrasyon süreleri azaldı. Yani şöyle mesajlar gelebiliyor yani Instagram'da paylaştığın zaman 1 dakikalık bölümünü işte YouTube'da yayınladığın bir parçanın ya da klibin daha uzun olsaydı parça gibi yorum almışlığımız var. Yani o çünkü o 1 dakikalık olması ona normal geliyor çünkü o kadar tüketmeye başlıyor. Şimdi dezavantajı belki o yani Jet Total'lar 15 dakikalık 20 dakikalık yarım saatlik şarkılar yaparlardı. Yani onlar olur mu? İşte 5 dakikalık parça dediğin zaman uzun gelmeye başlıyor. Hep uzundu. Ama şimdi daha da böyle yani 2,5 dakikalara falan düştüğü gibi. Yani düşsün o da olsun o da olsun ama birazcık o tarafta o medyaya göre bunu iyi veya kötü bir şey olarak söylemiyorum tabii. O medyaya göre şey değişiyor. İşte müzik üretimi yani şimdi eskiden bizim hani client'la şey parça vardır işte hani arpej bütün parça hep aynı arpeji gidiyor. Parça 7 dakika. Ben 7 dakika boyunca o arpeji attım. Hani al kopyala falan diye bir şey. Şimdi onun getirdiği bir hava var. Onun getirdiği bir organiklik var ama şimdi mesela onu tık tık tık kopyalayabiliyorsun, editleyebiliyorsun daha yani o zaman da editleyebiliyordun ama hani daha meşakkatli işlerdi. Şimdi daha kolay oldu. Şimdi bir bakıyorsun müzik de hafiften mekanikleşmeye başlıyor. Tamamen metronom üzerine oturan şeyler dinlemeye başlıyoruz gibi işte hani. Vokalleri dinliyorsun o hani detonasyonlardan keyif alıyorsun. Kulak bu sefer tamamen tonunda çünkü herkes ototune'u koy, şunu koy, bunu koy falan diye hep elden geçiyor. Yani o medya, kullandığın medya şeyi değiştiriyor o müziğin. Şimdi o iyi midir, kötü müdür? Yani hepsi iyi sonuçta. Yani müzik sonuçta. Öyle bir de şeyi var. Formasyonu değiştirme şekli var. Ama onun dışında tabii ki abi yani özgürlük yani dünyanın en güzel şeyi yani herhalde elimizden gitmesini en istemeyeceğimiz şeyi hani kısmi kaybediyoruz ama öyle totalde kaybetmek de var tabii. Yani o özgürlüğün olması tabii ki güzel. Yine de tabii bir sürü dinamiği var onlarda da.
Tabii.
Yani o da şey değil. Yani bir şey böyle sektör o hani indie yapısından kurtulup da hani internetin de çok indie olduğu zamanlar vardı. Yani şimdi ondan sonra mainstream tamamen herkesin interneti olmayan yok yani. Hani 8 yaşında çocuğun, 5 yaşında çocuğun bile interneti var falan. Yani o yola girdiği zaman başka tabii şeyler giriyor, regülasyonlar giriyor. Onlar etkiliyor tabii o. Yani o da tamamen özgür bir mecra değil. Ki üstüne zaten şimdi gelecek sansürlerimiz falan da gelecek. Yani daha huzurlu ve daha ahlaklı bir internet ortamında kişisel gelişimlerimize devam ettirebileceğiz.
Ya ben şöyle de bir yandan bakıyorum mesela hani şimdi önceki yıllarda özellikle bu Y kuşağı dediğimiz hani biraz daha klişe tabirler kullanacağım da abi müzik ulaştırmak zordu ama mesela sen şu an mesela SoundCloud hesabına ya da Bandcamp hesabına yaptığın parçaları yani Türkiye'nin bir ucundaki insana da şey yapabiliyorsun. O da sana ulaşabiliyor. Bir genç mesela dinleyebiliyor. Bir şeyde böyle bir de bir avantajı var. Ben öyle bakıyorum bir yandan. Bir yandan da sana şunu da sormak istiyorum. Canlı performansın önemi arttı mı bu konuda mesela? Hani prodüksiyonların şeyle beraber. Ben daha çok hani artık grupların canlı performansa yöneldiğini hani tabii ki de o maliyetleri vardı önceki yıllarda albümlerin, önceki zamanlarda albümlerin bir maliyeti vardı. Şimdi artık daha bir onlar minimalize edilme durumu söz konusu oldu. Çünkü kaset yok. Spotify'a rahatlıkla yükleyebiliyorsunuz. Hani ama canlı performanslar buradaki bir kilit noktası olmaya başladı. Hani benim görüşüme göre.
Canlı derken şeyden bahsediyorsun. Canlı çalınıp da evet. Kaydolmuş video haline döndürmüş şeylerden mi? Yoksa konser vermekten.
Konser vermekler tamamen.
Bilmiyorum ya. Şu anda hani herkesin yani ağzında şey var. Yani internette şey olmalı. Anlatabiliyor muyum? Herkesin evet. Derdi o. Yani orada kaçit aldım, şunu aldım, bunu aldım. O şimdi hani gelir bakımından da, insanlara ulaşma bakımından da. Çünkü hani bir konser veriyorsun diyelim işte atıyorum. 200 kişi, 300 kişiye çalıyorsun. 10 tane veriyorsun. Şu kadar oluyor ama bir koyuyorsun. Bir hafta içerisinde 1 milyon kişi 1 milyon tane izlenme 1 milyon kişi demek değildir büyük ihtimalle ama yani epey bir insana ulaşabiliyoruz. Ben öyle düşünmüyorum. Yani çok daha şeye stüdyo müzisyenliği tadında şeyler hissediyorum ben. Yani çünkü hani bir şeye bakardık. Ben hatırlıyorum Soundgarden'ın Superunknown albümünü alıp şeye koydum. O zaman da metronom falan filan kayıtlar metronoma mı çalalım, şöyle mi çalalım falan diye o diyaloglar geçiyor aralarımızda. Açtım bunlar nasıl yapıyor acaba falan deyip aldım bir tane şey. Metronom. O eski şeylerden. Dijital metronom. Onda temposunu tuttum. Ya nakaratı başka, ilk nakarat başka. Adamlar girmişler kafalarına göre çalmışlar. Şimdi hani onun organikliği beni besleyen bir şey her zaman ki biz şimdi de metronom üzerine bile çalsak aman salınsın, aman şu salınsın, hani düzeltmeyelim, şöyle olsun falan, hata bırakalım falan gibi böyle takılıyoruz. Belki hani o şu anki janrın kendi içgüdüsünden farklı davranıyor da olabiliriz. Belki onlar da öyle davranıyorlar ama o bir mekaniklik durumu var. O mekaniklik de stüdyo müzisyenliği biraz açıkçası. Çünkü akustik şeyler dinliyorsun ama hepsi editlenmiş falan. Belki de ben çok konsere gitmiyorum, bilmiyorum. Hani onun değerlendirmesini çok iyi yapamıyor da olabilirim ama daha çok insanların böyle şey üzerine konsantre olduğunu düşünüyorum. Kayıt üzerine konsantre olduğunu, stüdyo müziği üzerine konsantre olduğunu düşünüyorum. Çünkü seyrettiğimiz hemen hemen her şeyi mix'i seyrediyoruz yani. Yani şimdi canlı performans olarak önümüze gelen bir sürü şey birçok böyle elden geçmiş oluyorlar yani.
Tabii.
Gerçek anlamda canlı yani, çünkü albüm de canlı performans. Albümde de yani evet, programlıyorsun da değil, orada çıkıyorsun, canlı çalıyorsun, ondan sonra onlar mix oluyor. Yani şimdi hani bu canlı diye seyrettiğimiz birçok şey de zaten o proseslerden geçiyor. O yüzden hani onları da bilmiyorum canlı olarak yapamam ama konser şimdi hani dolardır eurodur coşunca yabancı grup çok fazla gelmediği için sağ olsun yapımcılar konser organizasyon bilmem ne falan, hani yerli gruplara döndü. O böyle bir sektör oluşturdu tabii ki yani. Hani o sektörün oluşması da o insanların kendilerine sahne bulmalarına fayda sağladı. Hani o taraftan söylersem tabii ki yerli grupların çaldığı konserler çok daha fazla arttı. Hatta yabancı insanlar gelmiyor artık. O da normal tabii yani bu ekonomide. Bakalım ama normalize olursa ekonomi, yine şeyler devam edecekler mi bu yerli gruplar üzerinden gitmeye? O çünkü hani gerçekten şeyin etkileşimi, müziğin etkileşimi konser gibi geliyor, evet, bana yani.
Tabii abi, ben de onu çok vurgulamak istedim bu soruda aslında. Yani senin o canlı performans tecrüben çok fazla olduğu için.
Ama ben yani bilmiyorum şimdi, hani tabii öyle bir ahkam kesmek oluyor ama hani çok herkesin böyle canlı performans derdinde müzik yaptığını çok düşünmüyorum yani, ondan aldığı zevk üzerinden bilmiyorum ya. Yanlış da söylüyor olabilirim şimdi ama. Ya benim güdüm var. Bana sordukları zaman bir şey kaydedeceğiz, değil mi? Yani kaydedelim de yani ben yapmaktan yani o kayıt tabii ki olsun, hani onun da başka bir keyif var ama şimdi ben oturup hani kendi kaydımı deli gibi dinlemiyorum. Hatta insan sahnede perform edince şeyi, hadi Hücum Kedi diyorsun ya mesela. Hücum Kedi'ye başladık biz işte bilmem kaç senesinde. Sonra şimdi hani çalıyoruz ya parçaları. Oturup dinlemiyorsun zaten, haftada 2 gün 3 gün çalıyorsun. Hani hala çalmaktan, dinlemekten keyif ama çalarken dinliyorum parçayı. Sonra onun üzerinden bir 5 sene geçiyor mesela. Ulan bu parçayı bir rastlıyorsun bambaşka. Sen o 5 sene içerisinde onu çala çala değiştirmişim. Yani çala çala içgüdüsel değişiyor şey. Başka bir şekilde ulan başkaymış bu parçaya falan filan diye.
Yeniden yapılandırma gibi.
Yani aynen yani, ama orada güdü işte şey. Yani o çalarken besleniyorsun zaten kendi müziğinden. O yüzden hani müzisyenlerin çok kendi şarkılarını dinlediğini zannetmiyorum. Yani çalan insanların daha çok. Çalmayan insan dinliyordur özlemle ama. Öyle yani benim için de içgüdüsü sahne. Ama o sahnede şey gerektiriyor. Yani sahne... Hani şeyler için derler böyle, sahnede yalnızsındır falan. Gerçekten öyle yani, bir sıçtığın zaman toparlayacak bir tane tekniker yok yani orada. Yani sevabıyla günahıyla her şey senin üstünde kalıyor. Ve güzelliği de o zaten, hani aynı havayı solumak falan. Ama yani müziğin bütün yapılan her şey, YouTube'lar bilmem neler falan, aslında benim için konserin PR'ı. Yani o konsere gelecek insanları, onlar da çünkü YouTube evinde seyreden adamla ben etkileşime geçemiyorum yani hani. En fazla çok seyredilirse banka hesabına para yatar işte yani. O etkileşimle başka bir etkileşim. Oraya yorumları falan okuyorsun falan ama o şey tabii, konserin içgüdüsü de başka. Yani var olma müziğim, benim için var olma sebebi de zaten yani gitarı elim alıp da çalmak yani. Onu da ne kadar çok insanla aynı anda paylaşırsam tadı da o kadar artıyor.
Peki abi, buradan şöyle bir konuyu merak ettiğim bir şeyi de sormak istiyorum. Mimarsın abi.
Elhamdülillah.
Abi şöyle bir durum var. Yani birçok Türk müzisyenin zaten aslında bir mesleği de var bir yandan. Bir yandan da hani müzisyenliğine devam etmiş halde. Sen de öylesin o şekilde. Mimarlığın bir sanat dalı da ben bir sanat dalı olarak bakıyorum zaten tamamıyla. O öyle de geçiyor şeyde. Çok farklı bir şeydir ama Türkiye şartlarındaki durumunu sen yaşıyorsun ya, mesela diğer mimarlar gibi.
Sanat değil de sanatı barındıran zanaat mı olur artık bilmiyorum. Yani. Sanat barındırıyor tabii ki içerisinde ama sanat mıdır? O bence sanat değil yani mimar olarak.
Zorlu bir şey, disiplin bir yandan da. Sana, müziğine katkısı oldu mu? Veyahut da paralel olarak düşündürdüğü oldu mu çok seni? Hani bir bağlantı kurdun mu arasında? Hem müzikle hem mimarinin.
Ya şimdi mimarlık elbette ki yani benim hani bütün hayatımdaki davranış şeklimi yemek yememden yani o çünkü hani gerçekten her mesleğin bir şeyi var. Bir nosyonu var. Belli refleksleri geliştiriyor sende. İşte hani gözlemcilik mi dersin? Hani yaratıcılık mı dersin artık? Ne koyarsan koy. Hani hangi iltifatı koymak istersen koy yaptığın mesleğe. O senin tabii ki bir tane işlediğin şey şimdi hani mimarlık da benim için aslında mesela müzik benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Mimarlık da öyle. Yani hani çok ızdırap çekebileceğin de bir meslek dalı ama çok böyle hani orgazmlar da yaşayabileceğin bir meslek dalı. Egonu da çok besleyebilirsin. İşte ne bileyim hani kendini sevmenle de ama tam tersi nefret etme nefret edecek bir insan haline de getirir. Bin tane şeyi barındıran iki tane meslek aslında. İki tane çok egolu meslek. Ve yani karizması da yüksek meslekler. Çünkü karizmasının yüksek. Hani mimarlık falan denilince böyle mimar o falan filan diye böyle filmlerde hatta bir dönem sürekli bütün baş karakterler mimar oluyordu falan. Onun sebebi mesleğin sorumluluğunun fazla olması yani. Sen çünkü bir şey çiziyorsun. Bir tuvaleti yamuk yaptığın zaman o adam o hayatı boyunca o tuvalette yanlış yapıyor yani yapacağı işi diye düşün yani o kadar. Her şeyi gerçekten normal hayat standardını. Şimdi hani o dön İşte şehircilikle şimdi mesela İstanbul'da herkes birbirini yiyor. Niye bu kadar her taraf beton beton? Niye falan dön şehircilik? Niye dön mimar? Yani bunlar ne derler bir binayı içinde olan insan kullanmıyor sadece dışında olan insan da falan da kullanıyor. Yani psikolojik olarak hep yani onlar şehir şeyleri, ögeleri falan. Sorumluluğu fazla, detayı çok fazla. Ne oluyor birazcık hani ben mesela ben çok dağınık bir adamımdır. Hani şey normal hayatımda ama şeye döndüğün zaman hani böyle bir yapılacak iş prensibine döndüğü zaman bir şey mesela onda çok disiplinli hale geliyorum. Yani masam hala dandık ama içerik şey olabiliyor ya ne bileyim işte hani normalde, realde, analogda çok şeyken dijitalde çok düzenlenir falan filan. İşte müziğimde de muhtemelen hani böyle bir hani mimarlıkta da böyle bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Belki yaptığım şeylerde de hani o yansımış olabilir. Hep böyle başlayıp hani bir hikayesi bilmem nesi falan filan. Elbette ki var. Özellikle çalışma yöntemi bakımından var. Onun dışında tabii mimarlık şey, işte 1.5 metre çıkmalı, kibrit kutusu falan da çizebiliyorsun ama dönüp daha böyle hani bir heykeltıraş şeyde, tavrıyla bina da yapabiliyorsun. Tabii bu başka sanatlardan da etkileşimde bulunuyor. Yani bir ressam müzikle yapıyorsa onlar birbirini etkilediği gibi hani mimarlıkta da var zaten mimarlıkta da böyle çok hani sanat dallarıyla ilgilenen insan da çok oluyor zaten. O yüzden de birbirlerini etkilemişlikleri vardır. Hangisi hangisini daha çok etkilemiştir bilmiyorum ama müzik daha benim için böyle daha dokunulmaz bir tarafta kaldı. Hani mimarlık böyle hayatımı kazandım. Hem çok sevdiğim şeyleri ama yapmak zorunda olduğum şeyleri de yaptığım dönemleri oldu ama müzikte çok onu şey yapmadım yani. Hani onu hayatıma dahil etmedim. Müzikte daha böyle özgür kıldım kendimi. O yüzden müzik mimarlığa benim hayatımda borçludur. Yani şeyin yuvayı yapan mimarlık diyelim. Ama şey yani ikisi de çok güzel meslek. Etkileşimleri de oluyordur herhalde. Yani ikisi bir bünyede bu toplandığı zaman zaten birbirine alışveriş yapıyordu yani.
Tabii tabii abi. Yani zaten ikisi zorlu bir disiplin zaten bahsettiğin gibi benim.
Ya zor, her şey zor be abi yani. Ama o şey, bir keresinde şey dedi Türkiye'de müzik yapmak zor mu? Yani ne kolay ki yani. Şimdi madenci değilsin. Bir de madenciye soru o soruyu bakalım. Hani burada bunu yapmak kolay mı falan diye. Yani her şey zor zaten. Her şeyin böyle hani ne der? Şimdi şöyle bir şey var. Bir senin ne derler hani ulaştırmak istediğin insanları tüketici olarak görüp bir şeyler yapmak var. Bir de kendini tüketici olarak görüp bir şey yapmak var. Bunun dengesini kurmak aslında meslekleri zorlaştırıyor. Çünkü hani başarı kriteri bir şey başarılı. Niye başarılı? Çok mu para kazandı? Çok mu iyi oldu? Çok iyi olan para kazanamıyor bile. Çok para kazanan çok iyi olamıyor falan. Çok mu popüler oldu? Yoksa az popüler oldu ama hani çok popüler olacak insanlara ilham kaynağı mı oldu falan diye bin tane böyle farklı farklı başarı şeyi koyabilirsin. Yani meslekten o başarı kriterini belirlemek aslında psikolojik olarak yorucu olan taraf. Hani fizyolojik olarak hani çalışıyorsun, ediyorsun, yoruluyorsun, her meslek yoruluyorsun ama özellikle bu beğeni üzerine kurulu. Şimdi mimarlıkta da öyle. Beğenilmesi gerekiyor yaptığın için. Güzel. Yani, ne güzel ne derler hani bankada makbuz kesiyorsun falan demezler ama çok güzel imzası var falan denmez ama hani güzel bina yaptı, güzel müzik yaptı, güzel şarkı iyi çalıyor falan. Bunlar denir. O iyi kriteri geldiği zaman işte o ekstra bir efor gerektiriyor. Yorucu olabiliyor tabii.
Buradan da abi şöyle konuyu döndüreceğim. Birçok şey etkilemiştir seni hayatın boyunca. Müzikle beraber, müziğin haricinde filmi olur, kitabı olur, o olur, bu olur. Onu merak ediyorum abi. Yani bunu neler harekete geçirdi seni? Hem müzikal anlamda ya müzisyen olur, grup olur, sanatçı olur, ya bir topluluk olur, film olur, kitap olur. Bunlar nelerdi? Yani birçoğumuzun var aslında. Senin de bu özelinde neler merak ediyorum.
Ya şimdi hani bir şeylerin hareketi elbette mesela bir şey okuyorsun, bir şey seyrediyorsun, bir şey dinliyorsun. Etkileniyorsun. Etkilenme dediğim yani o anda sende bir duygu yaratıyor. Ya işte bir korku filmi seyrediyorsun, korkuyorsun. Komik seyrediyorsun, gülüyorsun falan. Ama hani şeyi çok analiz edemiyorum. Yani bu çünkü hani şey de olan ne derler hani hem böyle geyik babında muhabbeti de dönen bir şey. Hani abi nasıl hani nasıl geldi bu? Bunu nasıl yaptın? Bu niye böyle oldu falan diye. Onun etkileşimini çok böyle analiz edecek şekilde analitik bir şekilde o süreçlere bakmadım açıkçası. Onu bilmiyorum. Ama yani hani dönem dönem çünkü ben hani ben müzik dinlemeye 1980'lerde başladım herhalde. Yani o şimdi o dönemin müziğini dinledim. Döndük işte o 80'ler kendi içerisinde zaten bölünüyor işte. Bir taraftan Iron Maiden varken bir taraftan Madonna'lar falan dinledik. Madonna'ya fan mektubu falan yazdım yani hazırlıkta böyle o İngilizcemle I find you very sexy falan diye böyle. Yani çevirisini de yapamayacaklar, anlamayacak yani. Hani bacak kadar çocuk ne diyor falan diyecekler ama şey yani ondan sonra ne bileyim Ahalar dinledik, Duran Duranlar falan dinledim. The Final Countdown'ı bir senesinde dinledik yani hani. Dönüyorsun ondan sonra işte ne bileyim Poison'larla, Guns N' Roses'larla bir şeyler aradık. Sonra bir çık Grunge diye bir şey çıktı falan. Onları dinledik, Deftones'lar geldi falan. Hani hepsinden elbette ki etkileniyorsun. Ama hani şey gibi de dinlememeye çalıştım hep hayatım boyunca. Çünkü mesleki deformasyon vardır ya böyle. Evet. Şimdi bir yönetmeni film seyrettiyorsun, yönetmen gibi seyreder. Yani şimdi o olduğu zaman yani o zevkini elinden alıyorsun. Yani bir şeyi ne kadar az hani cehalet erdemdir denir yani. Bir şeyi ne kadar cahil seyredersen ondan o kadar fazla keyif alma ihtimalim var. Çünkü hele ki bir de hani doğrusu yanlış olmayan bir dal bu. Yani doğrusunu yanlışını insanların sevip sevmemesiyle değerlendirilen bir şey aslında. Şimdi doğru şarkı yaptın, yanlış şarkı yaptın diye bir şey var mı? Hani daha evet. Çok insan sevdi, daha az insan sevdi diye doğrusunu yanlışını ayırıyor insanlar falan. Yani böyle yani işte. Ne diyordum onu da unuttum ama hadi bakalım gene oldu bu.
Ya, şimdi mutlaka şeydir yani böyle herkesin kişisel zevki oluşuyor. O anlamda ben bir yandan da hani işte filmdir, kitaptır evet, falan evet, bir yandan kardeşim. Onları da sormak istedim. Hani çünkü bana sorsalar mesela benim de çünkü mesela çizgi romanlar çok böyle şey yapmıştı. Hayal gücümü evet. Pik etmişti mesela.
Bizim o zamanımızda yasaktı bir de yani. Hani, yasak dedim hani ailelerden Texas Tom Mix şiddet öğreniyor bunlar falan. Texas Tom Mix'de adları falan. Ben Spider-Man hayranıydım mesela dili gibi. Conan çok okurdum. Onun böyle çizimleri falan hayvan gibi olurdu falan. Yani hani evet yani hepsi bir ne derler tuğla gibi birikiyor ama hani spesifik şu sen de bunu canlandırdı da bunu yap falan gibi olmadım ya. Yani ne bileyim Deftones dinleyip hadi Deftones gibi müzik yapalım falan ya da işte ondan sonra bir Nine Inch Nails ya da işte Fatboy Slim'e bak ne güzel şuraya mı dönsek falan olmadı yani. Hani o dinleyeceğim şeylerle ilgili içgüdümü yani ne derler. Mesela hani bir şey dinliyorsun hiç dinlemediğin bir tarzda bir şey dinliyorsun ondan sonra o tarzda bir şeyler ararsın ya mesela evet. O ona ilham oluyordur büyük bir ihtimalle ama üretirken biraz daha böyle yalnız olduğunu düşünüyorum şeyin. Elbette ki hani seni gaza getiren şeyler oluyor. Hatta kıskançlık da oluyor bazen. Anasını falan filan diye. Ama yani o insan kendi yaptığı şeyden etkileşerek gelişim sağlıyor. Ya da ben öyle yaşadım gibi geliyor.
Peki abi ileriye dönük yapmak istediğin kafanda bir şeyler var mı? Planların var mı? Neler ilerleyecek müzikal anlamda? O düşüncelerini bizle veyahut da hedeflerini, hayallerini paylaşabilir misin yani?
Dünyayı değiştireceğiz. Kafanızı kafanızı tüte tüte. Vallahi benim mottom heavy distortion girecek. Yani o. Onu yapmaya çalışıyorum. Herkes, bütün teyzeler, nineler bir distortion gitar dinlesinler. Bir onun böyle o şeyi, bir asi. Yok olmaz öyle diye. Yani motto mu olabilir yani, başka bir şey de yok. Yok, aslında şey, yani motto dediğin şey çok yani hani hedef, işte şu olsun bu olsun falan değil yani. Yani bir şekilde gerçekten hani yarının yarını olmayabilir. O yüzden hani yarına göre de yaşanmak lazım gibi bir içgüdü var. Yani keyif alalım. Yani benim tek derdim o açıkçası. Bütün içinde bulunduğum şeylerde hani bir, onu paylaştım çünkü biz solo iş yapmıyoruz, ekip işi yapıyoruz. Yani böyle hani ekip olarak o tek ekbari bir vücut oluyor. Yani o insanlarla böyle hep iyi olmak istiyorum. Onlarla bir ömrümü beraber geçirmek istiyorum falan. Hatta onlar gibi bir sürü insanlar olsun, değil mi? Yani bir insan bir şeyle de uğraşmasın. O insanlar bir araya gelsinler, böyle bir komünite gibi olalım falan. Yani o da oluyor nispeten ama hani bu şekilde böyle paylaşarak, işte benimki senin, seninki benim falan şeklinde, bu hem müzikal hem başka şeylerde falan, öyle bir hayat geçirmek istiyorum aslında. Yani bir tek gayem o. Yani ne paradıl pırıldıl kandıramazsınız yani. Altın maltın, elmas çıkartıyorlar şimdi Kaz Dağları'nda zaten. Yani onlardan yani şeyimiz o. Yani içinde bulunduğumuz, yani benim ayrı olarak kendim için de istediğim, etrafımda, yakınımda sevdiğim insanlar için de istediğim şey aslında. Müzik yaparak yaşlanalım ya.
Aynen abi. Abi çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ya inanılmaz keyifli sohbetti. Sen eyvallah, zaten eyvallah. Tanışmamız buna vesile oldu. Çok teşekkür ederim bir yani. bugün Serbest Kürsü Podcast kanalında Melih Balta ile beraberdik. Çok sevdiğimiz müzisyen. The Climb, Hücum Kedi, Neyse ve şimdilerde Serin grubuyla çalışmalarını sürdü. Melih Balta ile bugün çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Abi tekrardan çok teşekkür ederim.
Yarısı yalan da söyleyeyim bak. Salladım, hep salladım, hep.
Çok keyif aldım ben de abi seninle konuşmaktan. Sağ olasın
yani. Zaten böyle bize zaman ayırdığınız için falan ben de teşekkür ediyorum hani. Buna layık ilk podcast'imdir zaten bu da benim için de. Tarihi bir an yani hani bu da. Bu arada. Ben de hatırlayacağım yani.
Ben de özel olarak saklayacağım abi bunu. programımızı SK Podcast hesabı Instagram'dan da Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar güzel programlarla beraber olacağız. Hoşça kalın.